Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Tekrar bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda kıymetli bir ismi Mahmut Haldun Sönmezer'i, yazar Mahmut Haldun Sönmezer'i konuk etmiştik ve kendisiyle Kudüs meselesini konuşmuştuk. Haldun abinin çok güzel bir kitabı var. Post yayınlarından çıkmış, İstanbul Yahudileri ile alakalı modernleşme sürecinde İstanbul Yahudileri isimli bir kitap bu. Bu kitabı aslında biraz kıymetli kılan tarihi bilginin yanında bir alan araştırması yapmış olması. Biz de inşallah şey yapacağız, bu programımızda biraz İstanbul Yahudilerini konuşarak özellikle bu alan araştırması üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Neler yaşandı? Bu araştırmanın sonucu olarak ne çıktı ortaya? Biraz bunları konuşacağız. Haldun abi, programımıza tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Şeref duydum, memnuniyet duydum. Ben geçen hafta da Okay Bey'le aynı ortamı paylaşmıştım. Tekrar aynı ortamı paylaşıyorum. Çok mutluyum. O geçen hafta sağ olsun Kudüs mevzusuna girince biz Kudüs'ün efsunu bizi sardı sarmaladı unuttuk. Ben kendisine teşekkür ediyorum bu vefa şinas, kadir şinas tavrından dolayı. Bizim tam 93-94, 28 yıl doldu kendisiyle olan hukukumuz. Kendisiyle ayrıca böyle bir masanın etrafında bir program yapmış olmak da ayrıca benim için çok güzel bir hatıra olacak.
Eyvallah.
Yani buna da Erkam Radyo ve zat-ı aliniz vesile oldunuz.
Estağfurullah.
Kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum.
Estağfurullah. İnşallah bu programların devamı da gelir abi. Daha çok konuşuruz.
Nasip. İnşallah.
Ve benim için de çok önemli İbrahim'cim. Çünkü ben ta o çocukluk yıllarımızdan, 20-21 yaşlarımızdan itibaren Haldun'un tarih hususundaki vakıfiyetine hep hayran oldum. Şimdi bugün böyle bir ortamda oturup onun bilgilerini paylaşmak, böyle bir ortamda paylaşmak özellikle benim için çok daha manidar.
Güzel bir cemile yaptınız.
Evet, güzel, çok da manidar oldu.
Eyvallah.
Evet, sen bir şey herhalde.
Abi siz de öncelikle hoş geldiniz.
Eyvallah canım, sağ olasın. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul fethini konuşurken önemli bir detay anlatmıştınız. Fetihten hemen sonra Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a Türkleri getiriyor. Bu şehri imar etmek, yeniden zaten artık fetihten önce şehir bitme noktasına gelmiş.
Evet.
Harabe bir şehir ortada. Şehri tekrar imar etmeye adına Türkleri buraya yerleştiriyor ki burada bir medeniyet çerçevesi oluşturulsun, inşa edilsin diye. Fakat Türkler bu şehirde tarım yapamayacaklarını anlayınca Anadolu'ya geri dönmek istiyorlar.
Geldikleri çok mesela gelmişler bir Bizans konaklarına, saraylarına, villalarına oturmuşlar ama sadece oralara oturmak yetmiyor. Şehrin ticaret noktalarını, ticaret merkezlerini canlandırabilmek lazım.
Tabii. Anadolu'dan gelmiş. Aksaray adı nereden geliyor?
Evet, evet.
Geçen haftalarda bahsetmiştin. Samit Üddin-i Veli.
Tabii.
Memlekete.
Evet, evet.
Aksaray'dan geliyorlar ve semte adını veriyorlar. Buyurun. Evet.
Benim şahsi bir deneyimim var bu noktada.
Lütfen.
Haldun'cum, onu bir sorayım. Tam çünkü doğru kişi bu noktada danışılabilecek.
Tabii.
Rahmetli babamın zamanında Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinden biriyle bizimle aynı iş kolunda olduğu için ağaç hususunda babamın bir ortaklığı vardı, küçük bir ortaklığı vardı. Haldun'cum bir gün ofisinde otururken tabii iş de yapıldığı için birlikte, babamın da o dönemde bu insan sıkı iş ilişkileri olduğu için bazı enteresan şeyler söyledi. Tabii verilecek cevaplarım vardı ama tabii şimdi bir iş ortaklığı üzerinde babam yanımda falan gerekli cevapları veremedim. O benim tabii içim acıtır her zaman.
Hı-hı.
Fakat şu tavır beni o zaman üzmüştü. Çünkü şunları söyledi aynen bana. Ki bu kişi hani bir telefonla Emniyet Genel Müdürüne, bir telefonla İstanbul Valisi'ne ulaşabilen bir kişi İbrahim'im. Dedi ki bizim Türklere dedi hiçbir borcumuz yok dedi 1492'den sonra. Yani 2. Beyazıt'ın zamanındaki Endüs'ün yıkılmasından sonra Osmanlı'ya gelmedi. Bizim için manevi borcumuz yok dedi. Ve yarı parasını verdik dedi. Ondan sonra iki dedi çok barut dahil olmak üzere dedi. Medeniyetin pek çok unsurunu dedi getirdik biz bu topraklara dedi. O yüzden dedi bir manevi bir borç, bir minnet hissetmiyoruz dedi. Bu beni çok üzdü o zaman İbrahim'ciğim. Çünkü demek ki cemaatin genelinde böyle bir algı söz konusu ki bunu danışabileceğim en doğru kişi burada. Haldun'cum burada sen...
Bu konudaki fikirlerimi...
Evet, merak ediyorum.
Merak ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi Türkler tarih boyunca kimseye...
Bu saha araştırmalarında sen de bu tavra rastladın mı?
Onu da söylerim bilahare. Şunu söyleyeyim size. Türkler zaten iyilik yaparken kimseyi borçlu çıkarmak için iyilik yapmamışlar.
Aynen.
Öyle bir dertleri yok Türk milletinin. Onlar bir nevi yani... Elinize darıyı alırsınız, kuşlara serpersiniz. Hani kim yerse yer. Hani denir ya, mahluk bilmezse halik bilir.
İyilik yap Akdeniz'e.
Akdeniz'e. Evet.
Balık bilmezse halik.
Türk'ün, Türk'ün kadim şiarı, ezelden gelen tavrı,
hiç kuşkusuz.
Efendim tarzı, üslubu budur zaten yani hani. Fakat ben şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Biz Siyonistlere düşman olabiliriz.
Evet.
Yahudilere düşman olamaz.
Evet. Yani antisemitizm mutlaka. Zaten
evet. Reddedilmiştir. Yani şey değil, doğru bir yaklaşım da değil. Neden değil? Eğer şey soruyorsanız, bu sorunun cevabını soruyorsanız, bu sorunun cevabını gelin bize bundan 1400 sene önce Allah Resulü versin. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Zımmiye eziyet edenin yarın ahirette hasmı benim.
Evet.
Bakın ben bunu... Yeri geldikçe hemen hemen bu konuyla alakalı her konuşmada, Yahudilikle ilgili ya da Kudüs'le ilgili her konuşmada ben bunu tekrarlıyorum.
Haksız yeri değil mi abi?
Evet. Yani şimdi şu vardır. İslam devletinin, bugün İslam devleti olmasak bile Türk devletidir neticede.
Evet.
Yani Müslümanlar, en azından başımızdaki idareciler Müslümanlar. İslam devletinin, Türk devletinin efendim irade ve idaresi altında olan gayrimüslim, ister Yahudi olsun ister Hristiyan yani... Gayrimüslimlere eziyet ederseniz benden şefaat beklemeyin.
Tabii.
Bizatihi indi ilahide sizin şikayet dilekçenizi ben yazarım diyor Cenab-ı Hak.
Ahirette
Cenab-ı
Peygamber. Helalleşmiyorsun da. Helalleşmiyor. İmkan da olmuyor çünkü.
Bir şey daha söyleyeyim ben
cehennem
size.
Cehennem belli olduğu için ki abi.
Bir şey daha bak çok güzel.
Evet.
Yani laf lafı açıyor diye bir program vardı. Hakikaten bizim programda laf lafı açıyor. Rahmetli babam benim Bergama'da çocukluk yıllarında Yahudilerle birlikte büyümüşler. Yani bizim mahallemizin hemen yanı Yahudi mahallesi. Ben Bergamalıyım aslen. O da orası da eski bir Yahudi yerleşim merkezi. Hatta orada ilk işleticisi Yahudi olduğu için bugün dördüncüsü işletiyor ama adı değişmemiş. Yahudinin kahve denen bir kahve var. Yani Yahudiler bizim coğrafyamızdaki yani isimlere bile kendilerini vermişler. Eskişehir'de hatta Çıfıtlar Köyü vardır. Çifteler Köyü oradan gelir biliyorsunuz falan. Yani birçok yerin de adı oradan gelir bizim toplumumuzda. Ölürken Ermeniler de var daha önce 23'ten evvel Rumlar var. Ölürken gayrimüslimler borçları varsa ilk önce evlatlarına İşte Yahudi'ye olan borcunu öde, Ermeni'ye olan borcunu öde. Müslüman, işte filanca amcaya da vardı. Ondan biz öbür dünyada daha rahat hallederiz işimizi.
Bak, ama gayrimüslime... Doğru bir itikad üzerine görüyor musun
evet,
hakkımızı?
Gayrimüslime olan borcumuzu bizim hemen ödememiz
hemen
lazım. Ondan
lazım.
Öbür tarafta helalleşmek, hesaplaşmak daha zordur.
Evet,
lütfen önce onu ödeyin diye evlatlarına vasiyet ederlermiş. Ya, yani şimdi tabii şu da var. Bakın bu toplumun... Mesela Avram Galanti gibi bir adam bu toplumun içinden çıkmıştır. Bir Yahudidir bu adam.
Tabii.
Çok donanımlı bir insandır. Milletvekili de yapmıştır hatta ilk tek parti döneminde. Fakat ona rağmen bu adam Arap harfleri terakkiye mani değildir diye bir kitap yazmıştır. Yani bu insanların içinden çok akil insanlar da çıkmıştır. Ha ben şunu da söylemiyorum. Latin harfleri terakkiye manidir böyle bir şey de yok.
Tabii.
Yani harf sistemi hurufatın terakkiye mani olacağı kanaati maalesef. Efendim bunlar eski harfler biz yeni harfleri kabul ettik bunu bırakırsın onu alırsın o da yeni harf olur yani hani
tabii.
Harflerin eski veya yeni olması yeni Türk alfabesi eski Türk alfabesi tarihi süreç içerisinde birinin bırakılıp öbürünün alınmasından dolayıdır yoksa alfabenin eskiliği veya yeniliği yoktur. Bu gibi bu mantığa sahip insanlar da bu toplumun içerisinden çıkmıştır. O yüzden hani demin sizin sormuş olduğunuz soruya ben şunu söyleyeyim.
Beni üzdü o.
Anlıyorum.
Haldun'cum.
Hissiyatımı müsaadenizle.
Evet,
hissiyatınızı anlıyorum. Ama mesela ben Yusuf Altıntaş Bey ile tanıştım. Yusuf Altıntaş Bey bu araştırmayı, elinizde bulunan şu araştırmayı yaparken İbrahim Bey bana şöyle demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Bu varlık vergisi vardır. 1942 senesinin Kasım'ından 44 senesinin Mart'ına kadar 16 ay süren bir uygulama. Savaş yıllarında, o dönemin şartlarında ihtas olunmuş olan bir varlık vergisi. Fakat bu vergi hakikaten o dönemde onların canını ciddi anlamda yakmış. Yani tabii bu vergi sadece onlara dönük bir vergi değil. Evet. Yani Türkler de bu vergiyi ödemiş. Evet. Özellikle zengin olanlardan, ama maalesef bu konuda biraz daha onlara, belki de ticareti ellerinden de tuttuklarından dolayıdır. Biz onu çok kısa da olsa konuştuk. Farklı düşünenler var bizim cemaatimiz içinde ama ben dedi katılmıyorum onlara dedi. Bravo. Çünkü o dönemde dedi o zamanın şartları içerisinde bu dedi konulmuş olan bir vergiydi. Yani bu Türk devletinin dedi gayrimüslimlere, biz veya işte daha özelde Yahudilere olan tutumunu yansıtmaz şeklinde bir kısa açıklama yapmış. Daha uzun da konuşmak isterdim ben o dönemde Yusuf Altıntaş'tan. Kendisi Hahambaşılığın sekreteridir. Yani hala da bu görevi anladığım kadarıyla sürdürüyor. Artık eskisi gibi gidemese de yaşı belli bir noktaya geldi. Ben bu araştırmayı 2004'te yapmıştım. Yani o yıllarda yapmıştım. Kitap halini alması yeni oldu, daha bir buçuk sene falan oldu. Post yayın evinin sahibi var, Hayri Ataş Bey, o basmak istedi. Arkadaşım olur, eski arkadaşım.
Çok güzel.
Yani onun sayesinde hayat buldu, Post yayın evi sayesinde. Şunu söyleyeyim size. Her zihniyet içinden, her toplum içinden bu şekilde farklı düşünenler çıkabilir. Ama yani
geneli yansıtmıyor.
Geneli şey yapmaz. Tabii şu var, insanların biz gönüllerine, iç dünyalarına nüfuz edemeyiz, bilemeyiz.
Elbette.
Ama yani Yahudi toplumu içerisinde bu şekilde olaya bakanlar var. Ben bazı örnekler yakaladım. Lütfen. Mesela onları nakletmek istiyorum. Bir beyefendi vardı, Teknorot'un sahibi İzak Aseyo Bey. Halini, tavrını falan burada yansıtmak istiyorum size. Bahsetmek istiyorum kendisinden. Çünkü ben Türk örfüne çok çalık buldum. Yakın buldum mesela onun tavırlarını. Bir akşam vakti kendisiyle anket yapmak için, çünkü bu araştırmanın nerengi noktası şeydir, uygulamalı bölümüdür. Uygulamalı araştırmayı da yapabilmek için anket yapmanız gerekiyor, gözlemlemeniz gerekiyor. Hani bir ölçüde hani mülakat. Anket yapmak için kendisinin yanına gittim. Kendisi Beylikdüzü'nde oturuyordu. İlk defa da o zaman gitmiştim. İstanbul'a geleli 4,5-5 sene olmuş. Daha Beylikdüzü'ne gitmemişim. Ne kadar uzak olduğunu da o zaman öğrendim. Gittim tabii, dedi ki beni kendisi, yalnız dedi akşam benim randevum var, biraz erken gel. O yüzden de acele ettim. Neyse biraz geciktik, tam şey vakti, iftar vakti, Ramazan'da. Giriş yaptık şeye, binaya. Dediler ki aşağıda yemekhanede. Yemekhaneye indim. Baktım hani eli belinde efendim, hani patron dersiniz, çok rahat bir tavırla oradaki hizmetli kadınlarla, yemek servisi yapan kadınlarla başörtülü sohbet ediyor şey falan. Oruçlu musun diye sordu bana. Evet dedim. Hemen su getirdiler, verdiler. Ben de aldım. Acele ediyorum tabii, adamı bekletmek. Hemen içelim çıkalım dedim hani. Sizi bekletmek istemiyorum falan. Aldım, içmeye başladım. Sen ne biçim dedi oruç tuttun böyle dedi. Ayakta dedi su içilir mi dedi. Hem dedi.
Evet.
Hem dedi.
Tavırları var bazen.
Ben burada bunu söylemekte beis görüyorum. Ben acele ediyorum, adamı bekletmek istemiyorum, verdiğim hani çünkü randevusu varmış akşam. Dedim randevunuz var, acelem var da dedim, hani düşünemedim falan. Yok yok, otur dedi. Beklerse o kadar falan. Çok dedi güzel. Bana. Evet. Falan sonra yemek yemeden olmaz dedi. Gitti de şuradan bir tabuldöz al dedi falan. Yemek ye. O zaman da bekledi. Daha sonra arabasına bindik. Özel şoförü var. Biz arkaya geçtik. Arkada kendisinden anketi yolda yaptık. Daha sonra da benden 20 tane de anket istedi. Dedi ben şu anda dedi Bridge Partisi'ne gidiyorum dedi. Arkadaşlarım da hepsi Yahudi dedi. Kendi aralarında yapıyor. Nişantaşı'na gittik daha Beylikdüzü'nden. Ben orada dedi onlara yaptırırım dedi. Sen merak etme. Ertesi günde hakikaten yaptırdı, gönderdi. Koymuş önlerine, demiş ki bu demiş araştırmayı demiş bizim için yapıyor bir Türk vatandaşı arkadaş demiş. Önce bunu demiş dolduracağız demiş. Ondan sonra bilahare demiş başlayacağız partiye, şart koşmuş falan. Öylelikle yani benim de işim kolaylaşmış oldu. Çünkü o uğraşmak şey. Ertesi gün de bana öyle diyor. Sakın aklına bir şey gelmesin dedi. Hani ben doldurdum da gönderdim sanma böyle falan. Zaten araştırmanın kendine ait çapraz sorular olduğu için. Yani çıkan neticeler zaten doğruluyordu yani. Araştırmanın sıhhatini sağlığını da öyle bir şey zaten düşünmedik.
O zaman benim içim rahat edebilir. Yani genelde böyle bir düşünce,
yani
bir tavır yok.
Şimdi
yani.
Bakın Bismarck'ın bir sözü var. Meşhur Alman şansölyesi. Evet. 1871'den 1890'a evet. kadar Almanya'yı yöneten isimdir. 19 yıl. Evet. Almanya Birliği'ni kazandıktan evet. sonra Reich'tan itibaren ondan daha uzun süre başbakanlık yapan olmadı. Evet. Ona yaklaşan bir tek Helmut Kohl vardı.
Evet.
82'den 98'e kadar 16 yıl başbakanlık yapmıştı. Bismarck'ın bir sözü var. Her milletin Yahudisi kendisine aittir, kendisine benzer diyor. Ben bunu gördüm. Mesela bazen Abdülhakabit'ten şiirler okurdu Yusuf Bey bize. Kendisi aynı zamanda bir Ladino bilginidir. Haham başılığın sekreteridir. Haham değildir ama bilgili bir zat kendisi. Bazen telefonu açıyordum kendisiyle konuşmak için. Bakıyordum Abdülhakamit'ten bana bir iki efendim beyit okuyordu falan. Yani baktım ki bu toplumun efendim kültürüyle, haliyle, tavrıyla özdeşleşmişler. Zaten gördüğünüz zaman onları ayıramazsınız.
Evet.
Yani bugün eskiden aksanından ayırma imkanımız vardı. Yani Yahudi Türkçesi dediğimiz bir Türkçe vardır. Yani bugün onlar onu konuşmuyorlar. Evet. Özellikle bu 1950'lerden itibaren vatandaş Türkçe konuş projesiyle beraber hakikaten Türkçe konuşmaya başlamışlar. Ve hatta bir kısmı İbranice'yi bilmiyor. Ben
Ladino konuşuyorlar.
Ladino Yahudi İspanyolcası. Evet. Tabii ki bilenler var ama çoğunluk Türkçeyi biliyor, Batı dillerini biliyor. Şimdi enteresandır, sizin de hayranı olduğunuz bir yazarımız var. Mario Levi. Evet. Ben geçen hafta kendisiyle tanıştım.
Evet.
Okay'cığım. Mario Bey önce bir konferans verdi sinema salonunda şeyin, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin. Bilahare daha sonra kitaplarını imzaladı. Ben de kitabımı kendileri hakkında olduğu için, mensubu olduğu cemaatle alakalı olduğu için kendisine takdim etme imkanı buldum Mario Bey'e. Onda da ben gördüm o Osmanlı irfanını, ona has efendim o cemiyetin kendine has hikmet derinliğini onun şahsında da müşahede ettim.
Tabii.
Mario Levi ile ilgili bir küçük anekdotum var, onu
tabii
bahsedeyim
ki,
istersen.
Buyurun abicim. Buyurun. Hani ben şunu bitireyim hemen.
Tabii.
Mario Bey enteresandır. İbranice bilmediğini söyledi. Soru soran oldu.
Hmm.
Efendim İbranice bilmediğini söyledi.
Demek ki Yahudiliği faşizm düzeyinde yaşamıyor bu insan.
Yok hayır hayır. Yani Mario Bey de zaten yani öyle bir şeyi Mario Bey'le yan yana koymak zaten şey. Evet. Mario Bey bu toplumun içinde yaşamış ve bu toplumdan hakikaten çok şey almış. Onu da vermeye çalışan bir insan olarak ben gördüm. Ben burada yani ne Yahudi propagandası yapıyor ne Yahudi ama gördüğümüzü söylemek durumundayız.
Şunu ayırmak lazım abi. Okay abinden önce hemen müsaadenizle ilave edeyim. Şunu söylemek lazım yani. Siyonizm ne kadar sapkın bir düşünce ise,
evet,
dünyanın başına ne kadar bela olmuş bir ideoloji ise Siyonizm, antisemitizm de buna benzer bir şey aslında. Aynen. Yani bir toplumu tamamıyla dışlamak, onun içerisindeki herkesi o toplumun kötüleriyle aynı safa koymak doğru bir yaklaşım değil. Elbette Osmanlı tarihinde de çok büyük işler yapmış Yahudiler vardı.
Tabii.
Hem Osmanlı Sarayı'nda hem payitahtta. Yahudileri biraz bu şekilde değerlendirmek lazım
şimdi
diye düşünüyorum.
Şöyle de söyleyeyim. Mesela Siyonizm ortaya çıktığı zaman, ki bu Siyonizm menşei itibariyle Orta Avrupa'da doğmuştur. Yani
Orta
Avrupa menşeli bir ideolojidir.
Evet.
Osmanlı Yahudileri arasında pek taraftar bulamamıştır.
Theodor Herz galiba başını çekiyor değil mi?
1896-97'lerde bunu, onun da zaten bu işe yönelmesinin sebebi bu şeyde bir hadise vardır Fransa'da. Ortaya çıkan bir Dreyfus hadisesi, Alfred Dreyfus hadisesi 1893-94'lerde onun iftiraya uğraması neticesinde yaşamış olduğu bir kriz var. Avrupa'da Yahudilerin o krizden şey de etkilenmiş. Herz de etkilenmiş. Theodor Herz.
Emiz olanın meşhur o suçluyorum.
Evet suçluyorum. Felix Faura karşı
Leukuz diye Fransız
yazdığı bir şey vardır, hatta makale vardır. Evet, bizzat açık mektup Fransa Cumhurbaşkanı'na.
Evet, evet.
Şimdi hadiseye böyle baktığımız zaman, olaya böyle baktığımız zaman zaten onların orada ezilmişliğinin bir sonucudur Siyonizm.
Hı-hı.
Yani şey ve orta tabii daha sonra keyfiyet değiştirdi.
Tabii.
Keyfiyet değiştirdi. Adeta zalim bir ideolojiye dönüştü.
Tabii.
Doğrusunu söylemek gerekirse
yani,
zalim bir ideolojiye dönüştü.
Tevrat'taki bir takım işte şeyleri hani ayet diye onları tanımlamak doğru değil de bir takım öğretileri kendi lehlerine çevirerek, kendi sapkın ideolojilerini oraya dayandırarak, hani Filistin toprakları üzerinde, oradaki Müslümanların üzerinde hak hukuk sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ve mesela Rafael Sadi diye bir isim vardı. Şu an Tel Aviv gazetesinde yazıyor galiba.
Evet.
Onunla biz bir mail grupta çok birbirimize sert şekilde yazışmıştık. O mesela şeydir yani, mevcut İsrail yönetiminin bütün tezlerini ölümüne savunan bir Yahudidir. Siyonisttir aynı zamanda. Dolayısıyla bu düşünce aslında çok doğru bir düşünce değil yani.
Şöyle de söyleyeyim, Rafael Bey'in bu kitaptan haberi var. Yani ben kendisiyle görüşmedim ama başka kanallardan kendisinin bu kitaptan haberdar olduğunu da duydum. Yani şey de çok ediyorlar, güzel. Türkiye'den ayrılmış olan Yahudiler Türkiye'deki neşriyatı da, matbuatı da yakından takip ediyorlar.
O da bir zaten şeydir, İstanbul Yahudisidir Rafael Sağ. Evet, Kasımpaşa doğma büyüme.
Evet, Aksaray'daki liseden hatta Cumhurbaşkanı'nın da arkadaşı. Aynı sınıfta okumuşlar.
Evet, öyle yani, bir durumu da var.
İtibariyle. Evet, şöyle söyleyeyim. Mesela Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettiniz siz. Fatih Sultan Mehmet'in arzusu, niyeti bir evrensel başkent yaratmak.
Evet.
Yani metropolis mundi dedikleri. Yani bir evrensel şehir yaratmaktı. Zaten o çerçevede de bu şehre Yahudileri getirip yerleştirmiştir.
Tabii.
Bakın.
O dönemde bile gettolarda, batıda ciddi sıkıntılar içerisinde diyor.
Siz unutmayın, en son şey olarak Mario Bey'in şeyiyle.
Onu ikinci bölümde
isterseniz bir ara verelim mi?
Tabii ki. Abi. Hay hay, buyurun.
Bir ara verelim müsaadenizle. Ondan sonra devam edelim inşallah. Eyvallah. Okay abinin Mario Bey'i hatırasına da yazdık, soracağız inşallah. Değerli dinleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımıza çok önemli bir ismi, değerli sosyolog ve yazar Mahmut Haldun Sönmezer'i konuk ediyoruz. Ve bu programda kendisinin kıymetli eseri Modernleşme Sürecinde İstanbul Yahudileri Bir Alan Araştırması kitabını konuşuyoruz. Program girişinde söylemiştim aslında. İstanbul Yahudileri ile alakalı söylenecek çok şey var. Fakat bu kitabı kuşkusuz onlarla birlikte anlamlı kılan ve değerli kılan şey bir alan araştırması bölümü. İstanbul Yahudilerinin biraz ahvalini, durumunu anlatıyor. İnanç sistemleri, yaşayışları, bunlardan bahsediyor. İnşallah ikinci bölümde bunları konuşmayı arzuluyoruz. Okay abiyle başlayacağım. Okay abinin aradan önce dediğimiz gibi Mario Levy ile ilgili bir hatırası var.
Onu geçtik değil mi?
Evet.
Buyursun. Şöyle oldu İbrahim'ciğim, benim için de hiç unutulmaz bir anı oldu. Bir doğum günüydü Mario Levy'nin. Bunu Facebook'ta gördüm. Ve kendisine bir mesaj yazdım.
Enteresan da benim de tanıştığım gün yine doğum günüydü.
Ya, evet,
25 Şubat bir doğum günü hediyesi verme imkanımız oldu kendisine.
Kendisine doğum gününü tebrik ettikten sonra ne kadar onun büyük bir hayranı olduğunu söyledim. Şunu da ekledim. Ben dedim, sizin Madame Floridis dönmeyebilir ve bir şehre gidememek isimli eserlerinizi de beşer kere baştan yazdım dedim. Yani okumak yetmedi zaten. Baştan yazdım onları tam hissetmek için dedim. Yani cevap verir mi vermez mi, ben o zamanlar öyle tanımıştım yok öyle.
Estağfurullah.
Ondan sonra o gün içerisinde bir iki saat sonra bana mesaj geldi. Okay dedi, bu dedi aldım dedi, en güzel ve değişik doğum günü hediyesi oldu benim için dedi. Öyle bir aramızda tatlı bir sohbet geçti. Tabii orada kaldı. Aslında Yeditepe Üniversitesi'nde ders verdiğini ve yani kendisini ziyaret etmemi söyledi. Fakat ben de çeşitli vesilelerle vakit olmadı. Hatıranın böyle bir benim için oldukça tatlı bir şeyi var.
Tarafı var.
O gün hemen tamamlayıcı mahiyette şunu da ilave etmek istiyorum. O gün
lütfen.
Şöyle demişti, kendisine hani nasıl hissediyor falan soruldu da bir insanın dedi ana dildir dedi, vatanı dedi. Benim vatanım da Türkçe dedi.
Çok yani güzel.
Orada itibariyle.
Onu kitaplarında hep vurgular. Ana dil değil. Ana vatan ve dil. Ana vatan ve dil.
Yani ben de hani benzer bir kanaatteyim. Yani insanın bizzat dili çok önemlidir. Kimliği belirleyen en önemli üç unsur vardır. Biri dil, diğeri din, üçüncüsü tarih. Dil, dinin önündedir. Neden önündedir? Çünkü her üçü de kültürün şubeleridir. Ama dil hem bizzat edebiyatı hem de diğer kültür şubelerini taşıyan bir unsurdur. Yani onların aktarıcısıdır.
Lokomotif bir anlamda.
Yani dil bizzat kültürdür ama aynı zamanda bir de kültürün nakledicisidir, taşıyıcısıdır. O yüzden hani insanların kimliklerinin teşekkülünde dil çok önemli. Ben Yahudi İspanyolcası biliyorum dedi mesela. Türkçeyi çok iyi biliyorum dedi. Fransızca da biliyorum dedi. Fransızca yazmayı düşünür müsünüz dedi. Belki de ömrümün dedi sonunda bir 60-65 sayfa yazarım. Yani ben Türkçe yazıyorum. Bu topluma hitap ediyorum demek istedi.
Çok güzel.
Hani bunlar önemli şeyler tabii. Yani
kesinlikle.
Zaten bu araştırmada da ben benzer sonuçları, bu bir akademik araştırma.
Evet.
Yani ben çıkanı söylemek zorundayım. Burada da zaten benzer sonuçları yakaladım. Şimdi onları paylaşalım.
Nelere ulaştınız abi?
Şimdi bakın, bu araştırmanın adı, yani modernleşme sürecinde İstanbul Yahudilerinin hayatında dini bağlılık. Yani onu saptamaya çalıştık ama sadece o değildi. Bizim saptamaya çalıştığımız başka şeyler de vardı. Mesela içinde yaşamış oldukları toplumla entegrasyon düzeyleri. Yani çünkü Türk toplumu içinde yaşıyorlar. Çünkü bu araştırmanın bu toplumda yaşadıkları için bizi de alakadar eden, ilgilendiren bir boyutu var. Yani biz burada yöneticiyiz. Yani şunu da söyleyelim, Yahudiler bu toprakların sahibi değiller.
Evet.
Bu toprakların sakiniler.
Çok güzel.
Yani bu toprakların sahibi değiller. Neden değiller? Çünkü bu topraklarda gerçek anlamda yönetici olmamışlar. Yani şimdi biz 1071'de bu toprakları onlardan almadık.
Evet.
Tam aksine bu toprakları aldığımızda hem Ermeniler hem Yahudiler Bizans'ın zulmünden
ciddi
kurtuldular.
Sıkıntı için.
Evet, yani tabii. Özellikle Ermeniler. Urfalı Mateos'un vakainamesi ortadadır. Yani çünkü bu hadiseye bu zaviyeden baktığımız zaman evet, onlar da bu vatanda yaşamaya hak sahibidirler. Ama hani bir gazetemizin logosu vardır, Türkiye Türklerindir derler. Biz bu ülkenin sahibi biziz. Ama onlar da bu topraklarda yaşadıkları için, 2500 yıllık bir yaşam kültürüne sahip oldukları için onlar da burada elbette yaşayacaklar bizden beraber. Zaten farklı unsurların bir arada yaşaması bir toplum açısından kültürel zenginliktir.
Aynen.
Yani ben şahsen bu ailemden de gelen şeyden dolayı, işte anlattım ya, çocukluğumda babam hani olmuş. Son 3-4 tanesini hatta Bergama'da ben de yetiştim. Yani Yahudilerim artık kalmadı. Çok kültürlüğe yatkın bir yapım vardır. Yani farklı dinden veya farklı anlayıştan insanlarla beraber olmak iyidir. İnsanı geliştirir.
Evet.
Farklılaştırır. Yani
hep büyük şehirlere mi göçtüler?
Tabii.
Haldun'cum.
Şimdi çoğunluk, mesela biz onu da hemen söyleyeyim, Çanakkale'ye gitmiştik geçen yaz.
Hı-hı.
Sabatay Cohen isimli fırıncılık yapan bir Yahudi ile tanıştım.
Hı-hı.
Bizzat gittim tanımaya, kendisini tanışmaya. Yaklaşık şu anda Çanakkale'de de 8-10 kişi kalmış. 3 aileyiz dedi. Onlar da yaşlıları. Özellikle dedi 75'ten itibaren dedi ciddi anlamda göç oldu. Nereye dedim? İsrail mi? Yok dedi. İstanbul'a da göç ettiler dedi. Yani şimdi bu Anadolu kasabalarında, sadece Bergama'da değil efendim, Tire'de değil, Milas'ta değil, yani bu doğrudan doğruya sahile kıyısı olmasa bile kıyıya yakın olan merkezler bunlar.
Evet.
Bu Ege'de Yahudiler vardı. Orta Anadolu'da falan fazla değildi. Orada daha ziyade Rumlar, evet, Ermeniler. Yahudilerin genelde bu ticaretin, özellikle transit ticaretin yapıldığı kıyı bölgeleri ve ona yakın noktalarda. İşte büyük merkezler dediğimiz zaman Selanik'tir. Osmanlı'da Edirne'dir, Çanakkale'dir efendim şeyler. Buralarda temerküz etmişlerdi. Şimdi şeyde mesela Bergama'da kalmadı. Şeyde de baktığımız zaman Çanakkale'de de 10 kişi falan olduğunu duydum Sabetay Bey'den, Sabetay Cohen'den. Gerisi dedi, diğerleri dedi şu anda dedi Çanakkale kökenli Yahudiler, özellikle dedi kimisi yurt dışına gitti. Yani başka ülkelere giden
abi,
de var, İsrail'e değil.
Herkesin aklına girebilecek bir şey sormak istiyorum.
İstanbul'da da akrabalarının falan İstanbul'da olduğunu söyledi.
Şimdi izninizle, yani Yahudiler, işte İstanbul Yahudileri, Türkiye'de yaşayan Yahudiler burayı terk ettikleri zaman, işte bizim toplumdan birine sorsanız, deseniz ki ya bir Yahudi Türkiye'den ayrılınca nereye gitmek ister? Herkes İsrail'e gitmek ister der muhtemelen. Onların böyle bir önceliği var mı?
Yani
gidelim yerleşelim oraya falan gibi.
Tabii düşünüyorlar. Mesela Türkiye'den bir hayli Yahudi gitmiş.
Hı-hı.
Bakın 1948 senesinde bağımsız İsrail devleti kurulduktan sonra özellikle 50'li yıllarda bir hayli nüfus şeye gidiyor.
O zaman zaten dünyanın çeşitli bölgelerindeki Yahudileri toplama gibi bir politikası vardı İsrail devletinin.
Var tabii. Şimdi 1927'deki nüfus sayımında 80-81 bin Yahudi var Türkiye'de. 1950'den özellikle 70'li yıllara kadar 38 bin kişinin gittiği söyleniyor. Fakat daha sonra da bunların 3'te biri geri dönmüş. Yani 13-14 bin kişi de geri dönmüş. Bunlar daha ziyade buradaki yaşam tarzına alışkın,
evet,
oradaki yapıyla imtizaç edemeyen,
evet,
unsurlar. Onlar orada kalmayı değil de tekrar bu zamana kadar eski yaşam pratiklerini devam ettirdikleri, hı-hı, İstanbul'a, İzmir'e, efendim diğer Anadolu kasabalarına dönmeyi tercih etmiş. Ama özellikle büyük şehirlere gidenler. Yani baktığımız zaman olaya biz bunu görüyoruz.
Zaten bu insanlar inanç bakımından Yahudi olsalar bile kültürel bakımdan Türkler yani.
Gayet tabii ki yani mesela bir Yahudi'ye Yahudi falan konuşurken Yahudisiniz falan Musa derken aynen şöyle demiş. Ya bırak ya biz artık demişti bu topraklarda biz Türküz demişti hani. Ama tabii burada Türküz derken hani biz Türklerin hakim dinini kabul ediyoruz anlamına gelmiyor bu. Hani orada
kültürel bağlamda.
Hani, ha biz Musevi inanışındayız ama yani artık şey olarak kültürel olarak Türkleştik. Hani bu zaten tavırlarına da baktığımız zaman yani bir onu o dikkatimi çekti. Hal ve tavır itibariyle çoğunda yani hele yeni nesillerde bu daha bariz. Yani dediğim gibi aksanlarına kadar artık hiç fark yok yani. Hani.
Ermenilerde de aynı şey var.
Evet yani eğer şey yapmasanız ben Yahudilerde bunu daha bariz gördüm. Eğer kendisinin Yahudi olduğunu söylemese zaten anlayamazsınız bile.
Doğru.
Yani onu seçemezsiniz.
Doğru.
Yani eskiden bu şey değildi. Tabii Osmanlı'da ne vardı? Farklı kıyafet giyiyorlardı. Herkesin farklı kıyafeti vardı. Burada tabii şey değildi. Bu herkes unsurlar bir belli olsun anlayışı
evet,
vardı.
Evet,
millet
evet,
sistemi
evet,
içerisinde böyle bir evet, nizam kurulmuştu. Burada farklı. Şimdi bu araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak ben en azından birkaç kelime söylemek istiyorum. Birkaç kelam etmek istiyorum. Şimdi bu araştırma dediğim gibi Türk toplumuyla entegrasyon düzeylerini anlamak, kendi dinleriyle olan efendim bağlılıklarını tespit etmek, dinlerine olan bağlılıklarını tespit etmek. Zamanımızın önemli bir unsuru sekülerleşmedir. Efendim deizm, agnostizm, ateizm gibi kavramlar var. Ne ölçüde sekülerleştiler veya ne ölçüde efendim farklı fraksiyonların içine girdiler. Yani hani bu bizim kendi Türkler içerisinde de var. Hani bahsediliyor biliyorsunuz. Ne ölçüde hani seküler bir toplum haline geldiler. Ben bunu şey yapmak için, birazcık da anlamak için yaptım. Tabii bu çerçevede 68 tane soru sorduk. Bu 68 soruya vermiş oldukları cevapları daha sonra SPSS programına attık. Bilgisayarda. Oradan çıkan sonuçları da yorumladık. Şimdi ben şunu gördüm. Hani hülasanın hülasası mahiyetinde. Bir defa inanç olarak bunlar dinlerine olan bağlılıklarını, Allah'a olan bağlılıklarını devam ettiren bir topluluk yani burada. Fakat diğer inanç değerlerine efendim temas ettiğiniz zaman, indiğiniz zaman durum farklılaşıyor. Şimdi mesela soru haline getirdim. İman prensipleri vardır Maymonides'in. O Maymonides'in iman prensipleri üzerinden bazı sorular çıkartmış. İşte peygamberlere iman, meleklere iman, efendim Allah'a imandan sonra tabii ahiret gününe iman gibi onlarda ciddi düşüşler olduğunu gördüm. Hani mesela benim araştırma grubum içerisinde Allah'a inanmayan yoktu. Hani Allah'ın varlığına inanıyor musunuz şeklinde bir soru vardı. İnanmayan yoktu. Fakat var olup olmadığı konusunda tereddüde olan vardı.
Deist Yahudiler yani.
Agnostik diyelim.
Agnostik.
Agnostik bilinemezci yani hani Tanrı var mıdır bilmiyorum. Evet. Yok mudur yine bilmiyorum. Ha burada bir agnostizmin varlığına şahit oluyorsunuz. Ama inanmayan, doğrudan doğruya ateist olan bir Yahudi benim araştırma grubum içerisinde yoktu. Yani belki de bana denk gelmedi.
Bir
de biz, evet, biz kartopu tekniğiyle yaptık ama yani hani başka türlü ulaşabilme imkanı yoktu. Yani hani her meslek grubundan Yahudi seçip yapmak zordu. Biz ne yaptık? Bir başka bir yere Yahudi'ye gittik, yaptık. O bir başka birine gönderdi bizi. Yani Salomon Rachel'e gönderdi. Rachel Mishon'a gönderdi.
Evet, evet.
Bu şekilde bu araştırmayı itmam eyledik. Tamamladık. Çünkü başka yani imkan da yoktu. Tabii bunu tek kanaldan yapmadık. 3-4 ayrı kanaldan yaptık falan. O yüzden de hani çıkan sonuçlar bu çerçevede ortaya çıktı. Şimdi inanç konusunda böyle. Şeye geldiğimiz zaman efendim, ibadetlere geldiğimiz zaman mesela ibadetlerin yapılmasının gerekliliğine inanıyor musunuz sorusuna verdikleri cevap inanıyorum. Peki yapıyor musunuz? Yapamıyorum. Ha yapamıyorum derken yapan da var, yapamayan da var ama yapan çok az bir kesim. Mesela %3, onda 7 falan çıktı. Günlük ibadetleri vardır onların. Şahrit, minha, arvit.
Neler?
Şahrit sabah duası. Hmm. Minha öğleden sonra duası. Arvid de akşam duası.
Namaz gibi bir şey mi abi?
Evet, yok. Zaten onlarda ibadet erkeklere mahsustur. Özellikle sinagog ibadeti. Sinagogdaki ibadet kadınların seyirci olduğu, erkeklerin ise minyan oluşturmak suretiyle aktif bir şekilde yerine getirmiş oldukları bir formda tecelli eder. Minyan nedir? 10 kişinin bulunması gerekir. 10 yetişkin erkeğin bulunması gerekir. Hatta Tevrat'ta geçen bir ayette, Tora'da, onlar Tora diyor. Geçen bir ayette aynen şöyle buyurulur. İşte 10 yetişkin erkeğin bulunduğu yerde Allah'ın celali görünür şeklinde bir ifade de vardır hatta Tora'da. Şimdi bunlar, bu 10 yetişkin erkek oluşmadan bir sinagog ibadeti olmuyor. Yani sinagogda ibadet. Bunları takip eden çok az bir kesim olduğunu ben tespit ettim. Yani günlük ibadetleri. Yani
bu anlamda kadın erkek eşitliği de yok o zaman, değil mi? İbadetleri yapma bağlamında.
Yani şimdi şu vardır. Bugün Yahudilikte ibadet yapılamıyor gerçekten. İşte bu demin ki mevzuyla da alakalı, bu tapınak mabedi tekrar inşa etmeleri de zaten buradan kaynaklanıyor. Bu Şahrit, Minha, Arvid ibadetleri gerçekte o yapılamayan ibadetin yerine zaman içerisinde ihdas edilmiş olan ibadetler. Çünkü Yahudilikte ibadet mabette yapılır. Tek mabet vardır. O da işte bugünkü Mescid-i Aksa'nın üzerine yapmayı düşündükleri mabet, Süleyman mabedi. Orada Tanrı'ya kurban adarlar. Yani etrafında, hatta eski zamanlarda sunaklar vardı, orada kesiliyordu falan. Şimdi o olamıyor. Yani Yahudilikte ibadetin özü kurbandır.
Evet.
Onu söyleyeyim size. Ama o bugün olamıyor. Yani olamadığı için de tarih içerisinde, özellikle sürgün döneminde, bu ibadet şekillerini ihdas etmişler. Onlar yerine işte günlük dualar. Şimdi orada da genelde erkekler bunu yapıyor falan. Özellikle bütün Yahudi erkeklerinin yılda 3 sefer bayramlarda şeyde bulunması gerekiyor. Mabette bulunması gerekiyor. Tanrı'ya kurban takdim etmesi gerekiyor. İşte bu Pesah dediğimiz bayram.
Pamuksuz. Kurban derken bu
hayvan. Pesah bayramı. Fısıh yani hamursuz. Ondan sonra Şavuot. Şeyin indiği bayram. Gül bayramı da denir. Bu Pentakost 50. günde olmuştur. Şeyden sonraki, Pesah'tan sonraki. O bayram da Tur-i Sina'da 10 emrin, Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a verilmesinin yıl dönümüne müsadiftir. Üçüncü bayram da işte bayramıdır, Sukot bayramıdır. Çardaklar bayramı olarak bilinir. Biliyorsunuz 40 yıl boyunca Sina çölünde yaşamaya mahkum edildiler. Sina, bunlar zaten en önemli bayramlardır. Yahudi bayramlar açısından çok zengin, fakat en önemli bu üç bayramdır. Bu üç bayramda mutlaka her reşit Yahudi erkeğinin bulunması gerekir mabette, ama o bugün mabet olmadığı için onun yerine bu ibadet yapılıyor. Şimdi bana Yusuf Bey öyle demişti, %3-%5'lik demişti, bir kesim vardır demişti, yaşlılar onlardır daha ziyade, şeyi takip ederler ibadetleri, işte bu sinagoga gelip giderler sabah öğlen akşam falan demişti. Benim de yapmış olduğum araştırmada benzer bir netice çıktı. %3-10'da 7. Hemen onu unutmadan söyleyelim, sona bırakmayalım. Zaten araştırmayı tamamladıktan, tez haline geldikten sonra, daha kitap olmamıştı ama matbaada bastırmıştık, kuruldan da geçtikten sonra bir tane götürmüştüm Yusuf Bey'e. Yusuf Bey'e götürürken tabii Hahambaşı canaplarına da götürdük. Kendisine de müteselsilen, şahsen tanışmadım ama kendisi üzerinden gönderdik kendisine. Kendisi de daha sonra nezaket göstermiş, bana bir teşekkür ve tebrik telgrafı göndermiş, mektubu göndermiş kendisi. İzak Bey, İzak Haleva. Şu anda da yine cemaatin başında o var.
Evet.
Şöyle söyleyelim, bakmış da araştırmanın sonuçlarına, bu demişti benim kendi şahsi gözlemlerimle uyuşuyor demişti. Yani incelemişti şöyle bir 5-10 dakika araştırma sonuçlarını, dönüp bana bu benim demişti kendi şahsi gözlemlerimle uyuşuyor, uzlaşıyor demişti. Kültürün içinde yaşayan, bizzat bu hadiselere 24 saat şahit olan bir insanın da şehadetiyle müseccel olduğu için bu araştırmanın bizzat güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü akademik usullere uygun olarak yapıldı. Şeye baktığımız zaman kültürel unsurlara bağlılıkları çok fazla.
Eğitim.
Yani dinin kültür boyutu vardır. Hani bizde mevlittir, şudur budur. Onlarda da var. Onları uygulamayı seviyorlar. Aynı şekilde Mesela şöyle bir soru sorduk, onu söyleyelim. Ladino lisanı ile ilgili bir sayfanın Shalom gazetesinde olmasını nasıl buluyorsunuz şeklinde. Olmalıdır diyor çoğunluk. Okuyor musunuz? Okuyamıyorlar. Okuyamamalarına rağmen okuyamayanlar bile de olmalıdır diyor. Yani kültürde de bir devamlılığın gerekliliğine inanıyorlar çok yani. Çünkü bugün Shalom 12 sayfalık bir gazetedir. Bir sayfası şeydir. Eski Yahudi İspanyolcası dediğimiz Ladino, Judea İspanyol'la çıkmaktadır. Onun olması gerektiğini düşünüyorlar.
Evet.
Şeye baktığımız zaman efendim Türk toplumuyla olan entegrasyon düzeylerine baktığımız zaman onda da ilginç sonuçlar çıktı. Tek bir istisnası vardı. Mesela karışık evliliklere sıcak bakmıyorlar.
Onu soracaktım. Mesela bizde şey var. Hani İslam hukukuna göre Müslüman bir kadın gayrimüslimle evlenemez ya.
Evet.
Yahudilerde böyle bir inanç var mı acaba?
Şimdi o var mı onu tam şey edemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim size. Biliyorsunuz kızlardan geçiyor şey.
Evet. Yahudilikte ırsiyet
anneden geçiyor hani. Evet. Bu da şeye dayanır zaten. İbrahim Aleyhisselam'ın karısı Sara. Evet. İki eşi vardır. Hacer. Sara'dan şey olan doğan çocuk İshak. Yahudilerin soyunu oluşturmuştur. Evet. Ondan sonra İshak'tan türemiştir. Evet. Yakup'un oğlu onun çocuklarından türemiştir Yahudiler. Herhalde böyle bir nokta olsa gerek. İnce nokta. Şimdi ister kız olsun ister erkek olsun benim araştırmamda çıkan sonuç şuydu. Katiyen çocuklarının evlenmesine sıcak bakmıyorlar.
Evet,
ben şöyle bir şık da koymuştum. Yani razı olmam. Bazıları da çaresiz razı olurum.
Başka biriyle evlenmelerine, Yahudi olmayan biriyle evlenmelerine.
Yahudi olmayan illa Türk değil yani. Hani çünkü onu bir nevi kültürün devamlılığı açısından emniyet sübabı olarak görüyorlar. Evet. Çünkü bir başka din mensubu olduğu takdirde ne olacaktır? Çocuğun o dini seçme ihtimali daha yüksek olacaktır veya olma ihtimali olacaktır. O ihtimal varit olacaktır. Ona pek o yüzden sıcak bakmadıklarını gördüm. Onun dışında mesela çocuklarına isim koymak, Türkçe isimler koymak, aynı apartmanda farklı bir din mensubuyla beraber oturmak. Hani hatta
eskiden belirli isimleri tercih ederlerdi İbrahim Haldun'cum. O devam ediyor mu yani, yoksa şu anda değişti
mi? Ya şimdi değişti. Mesela Bulisa isimli bizim Bergama'da bir Yahudi vardı mahallede. Onu söylediğim zaman ben son Yahudidir zaten ölen. Hani şey itibariyle 94'te vefat etti. Ben de tanıdım kendisini. Yusuf Bey'e söylemiştim de demişti bu eski Yahudi isimlerinden demişti. Artık eski Yahudi isimleri değil de yani yeni Yahudi isimleri daha ziyade tercih olunuyor. Yani onlarda da bu anlamda bir şey var, değişme var. Ben şunu gördüm, yani sekülerleşmiş bir cemaat olarak gördüm. Gerçek Hayat dergisinde de benim bir röportajım çıktı zaten. Evet. Orada da başlığı şu şekilde atmışlar, benim sorulara vermiş olduğum cevaplara mukabil, mümasil. Türkiye Yahudiler sekülerleşmiş bir cemaattir şeklinde. Ben mümkün mertebe daha ayrıntılı bir başka sohbette anlatırız. İnşallah. Sekülerleşmiş bir efendim cemaat içerisinde manzara müşahede ettim.
Yani tabii en sekülerleşmiş halleri bile mutlak o cemaat ruhunu, birlik ruhunu asla terk etmeyen bir yapı bu.
Tabii evet, Yahudi. Evet. Yani ama şu var, bütün o değişime rağmen bir Yahudi kimliği de yaşıyor.
Kesinlikle
yani, o Yahudi kimliği de yani
ve Tevrat eksenli bir Yahudi kimliği.
Evet.
O en sekülerinde bile İbranice o çarpıcı olan nokta o.
Zaten Yahudilik kültürünün temelini de Tevrat oluşturuyor yani.
En layık bile yani onun çevresi.
Onu, mesela onu da hemen söyleyeyim. Tutan bir takım dinamikler var. Mesela sünnet denildiğimiz Brit Mila bütün Yahudi çocukları 8. günde oluyor. Bunu sormuştum. Haham başının sekreteri olan Yusuf Bey. 8. günde çünkü
gecikmiyor mu da?
Hayır. Ancak sağlık meselesi varsa o da haham başılıktan izin alınmak suretiyle yani o da öyle bir keyfiyette taalluk ediyor. Şunu gör demişti bana haham başılığının sekreteri Yusuf Bey. 8. günde demişti ateist bile olsa demişti. Hiç dinle alakası bile olmasa
bak,
demişti.
Bu çok çarpıcı işte.
Bunu dedi mutlaka dedi bütün dedi herkes dedi yaptırır dedi. Çünkü dedi bu dedi Moşe'nin Museviliğine değil İbrahim'in, Abraham'ın İbraniliğine kabul merasimidir demişti. Yani burada onları tutan bir takım ince dinamikler de mevcut. Yani o Yahudi kimliğini, İbrani kimliğini yaşatan, devam ettiren, kuşaktan kuşağa aktarılmasını temin eden bir takım dinamiklerin de mevcut olduğunu gördük.
Eyvallah abi. Programımızın sonuna geldik. Aslında soracak daha çok şey var ama maalesef Vaktimiz kısıtlı inşallah.
Konuşacak da çok şey var ama seyircilerimizi, dinleyicilerimizi daha fazla sıkmayalım.
Estağfurullah.
Yani.
Başka vesilelerle inşallah.
Çok keyifli bir sohbet biliyorsun. Halid'in konuşması gerçekten de öyle.
Eyvallah. İnşallah evet. Başka vesileler buluruz yine konuşmak üzere. Sizi tekrar programımıza ağırlamak isteriz abi. Çok memnun olduk. Çok teşekkür
Memnuniyet
ederiz.
Memnuniyet duyarım. Ben de hem şahsınızda size hem de sizin şahsınızda Erkam Radyo'ya ve buna vesile olan kıymetli arkadaşım, yar vefakarımız Okay Bey'e en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.
Eyvallah. Sağ olun Okay abi. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim
için.
Canım sağ olasın.
İnşallah bir sonraki programa devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Çok kıymetli bir konuğu ağırladık. Sosyolog, yazar Mahmut Haldun Sönmezer bizimleydi. Kendisinin Post Yayınları'ndan çıkan Modernleşme Sürecinde İstanbul Yahudileri kitabı üzerine konuştuk ve İstanbul Yahudilerini, Yahudi cemaatini konuşmaya gayret ettik. İnşallah önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.